Üsve-i Hasene, en güzel örnek sallallahu aleyhi ve sellem. Takdim eden Ömer Çelik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin. Tıbbil kulubi ve devaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene, en güzel insan sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem programından muhabbetlerimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Günümüz mübarek olsun, yolculuğumuz mübarek olsun ve Cenab-ı Hak bizleri sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e her gün, her saat adım adım yaklaşabilmeyi ve onunla aynileşebilmeyi ve onun kulluğundan güzel örnekler, numuneler alabilmeyi bizlere lütfeylesin. Yine programımıza başlarken şairlerimizin, ediplerimizin güzel sözleriyle ve beyitleriyle başlıyoruz. Bugün sizlerle merhum Mustafa Necati Bursalı hocamızın İster diye bir naatiyle sözlerimi başlamak istiyorum. Tabii ki bu güzel beyitler, mısralar Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a aşık olmuş. Ona muhabbet ve sevgiyle gönülleri kavrulmuş güzel insanlarımızın, şairlerimizin, ediplerimizin duygularını yansıtıyor ve tabii ki bizim de gönüllerimizi ısıtıyor. Diyor ki Mustafa Necati Bursalı, gönül aşkına düştü. Ey Nebi safa ister, durmaz bir an Muhammed ister, Mustafa ister. Sensin aleme rahmet, insana şeref tacı. Kapın herkese açık, can kimden vefa ister. Aşkın bir tatlı ırmak, zemini inci dolu. Göz varlık cemalini belki bin defa ister. Ey Nebi, yıldızıma güneşini yoldaş et. Bu can, bu çöl lalesi ne gam, ne sefa, ne cefa ister. Şimdi dünya insanı nice dertle müzdarip. Ey kalplerin tabibi, dertliler şifa ister. Akıl bir topal serçe, ona muallim sensin. Zatından ışık alan kulluğu ifa ister. Güzellik ve güzel huy seninle kemal buldu. Kanmaz sevgiye gönül, nuru etrafa ister. Kereminin güneşi taşları ayna yapar. Kutlu şefaatini zakir zuafa ister. Ey düşkünler Hızırı, ey Nebi-i Muhterem, seni sevmeyi bizden Cenab-ı Hüda ister. Ümmetlerin arkanda bir sevgi yumağıdır. Eğer kişi aşıksa canı ten feda ister. Bastığın topraklarda sümbüller demetlenir. senin gül cemalini gazi şüheda ister. Muradımın incisi ayağının tozudur. Mümkün mü ki kapından necati cüda ister diye merhum hocamız duygularını böyle dile getiriyor kıymetli kardeşlerim. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatan, ona muhabbeti, sevgiyi bizlere, günlerimize ilka eden, telkin eden güzel kitapları, şiirleri, naatleri, siyer kitaplarını, daha böyle Efendimiz'in çok farklı yönlerini böyle bir kalbi bakışla ve samimi duygularla dile getiren eserleri ne kadar çok okuyabilirsek, ne kadar onları mütalaa edebilirsek, bunlar da bize Efendimiz'i öğretir, hatırlatır ve Efendimiz'le olan alakamızı, ilgimizi de daha da artırır. Muhterem dinleyenlerimiz, biz bu programda sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem örnek hayatını ve onun hayatında tatbik ettiği, yaşadığı, bir fiil uyguladığı o güzel kullukta nümuneleri günümüze intikal ettirmeye çalışmak ve kendimize, insanımıza, halkımıza, milletimize onları hediye etmek, onlarla paylaşmak ve toplumumuzun Efendimiz Aleyhisselam'la hemhal olmasına, onun aynileşmesine, Efendimiz'i en büyük örnek, en büyük önder kabul edip onun peşinden gitmesine karınca kararınca destek sağlamak, o yolda bir hizmetimizin olmasına gayret göstermek. Bugün sizlerle Efendimiz Aleyhisselam'ın haram ve helal hususundaki hassasiyetini paylaşmak istiyorum. Yani bu tabii dinimizde çok önemli bir şey. Öncelikle şunu belirtelim ki İslam dediğimiz zaman, din dediğimiz zaman tabii hesap akla gelir. Çünkü din kelimesinin tarifi işte Allah'ın insanları doğru yola ulaştırmak için kendi hür akılları iradeleriyle doğru yola ulaştırmak için göndermiş olduğu, vahiy yolu göndermiş olduğu kanunlar manzumesi, şeriat ve tarif ediyoruz ama dinin de bir anlamı var, o da hesap demektir. Yani din deyince hesap söz konusudur. O bakımdan Maliki Yevmiddin, din gününün maliki diyoruz. Ceza ve hesap ve ceza gününün maliki diyoruz. Dolayısıyla burada tamam her şey güzel, her şey hoş ama Rabbimiz bu hayatı, bu kainatı boşuna yaratmadı, insanı boşuna yaratmadı. Bizi bu hayatta başıboş bırakmadı. Bu hayatın bir hesabı olduğunu biliyoruz ve bunu da dinimiz bize öğretiyor. Böyle olunca dinin bağlayıcı yönleri vardır. Yani din insanı kendi haline başıboş bir halde bırakmaz. Bilakis onun bütün amellerini, sözlerini, davranışlarını belli hudutlar içerisinde olmasını ister. Yani şu doğrudur der, şu yanlıştır der. Şu haktır, şu batıldır der ve ölçüler getirir. Ve Müslümanın o ölçüler içerisinde bir hayat yaşamasını ondan ister. Dolayısıyla bunun da temeline baktığımız zaman dinin hudutları vardır, haramları vardır ve bir de mübah olarak belirlediği alan vardır. Aslında daha derine baktığımız zaman da ilk planda din dediğimiz zaman bizi alakadar eden ve en çok ilgilendiren de o haram helal çizgisini net olarak ortaya koyma ve o haram sınırlarını tam belirleyerek kendimizi haramdan uzak tutmaktır. Onun için Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah size bir şeyi yasakladığı zaman fentehu anhu ve ize nuhitum min şeyin fentehu anhu. Bir şeyden eğer din sizi yasaklıyorsa, Allah sizi yasaklıyorsa ondan bütünüyle kaçınınız. Ya ben şu mazeretle bu günah işledim falan tarzında günah işlemeye bir defa hiçbir mazeret kapısı açık tutulmamaktadır. Ve izle emertum bir şeyin onu fe'ameluhu mestetatum. Bir şeyi size yapmanızı emrettiğim zaman veya din Allah bir şey emrettiği zaman burada istitaat söz konusudur. Gücümüz yettiği kadar onu yapmakla mükellefiz. Gücümüzü aşan noktalarda sorumluluğumuz kalkmaktadır. Bu bakımdan haram helal hassasiyeti Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatındaki ölçüleriyle bu bizi çok önem ilgilendiriyor. Çok önemli olduğunu belirtmemiz gerekir ve buradaki vereceğimiz örnekler de bu açıdan çok önemli olduğu görülecektir. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle bir ayet-i kerimeyi söz konusu etmek istiyorum. Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz, tilke hududullahi fele te'teduha. Başka ayetlerde tilke hududullahi fele teqrabuha. Yani Yüce Rabbimiz ölçüler getiriyor. Yani evlilikle alakalı, boşanmakla alakalı, ticaretle alakalı, savaşla, barışla alakalı, anlaşmalarla alakalı, yani yeme içmeyle alakalı, böyle hayatımız, bizzat hayatın kendisi, mirasla alakalı ölçüler bildiriyor, hudutlar bildiriyor, sınırları çiziyor ve bunlar Allah'ın koyduğu hudutlardır, sınırlardır. Bunları aşmayın demiyor. Şimdi bazı ayet-i kerimelerde فَلَا تَعْتَدُوهَا aşmayın. Bazıları فَلَا تَقْرَبُوهَا. Yani öncelikle yaklaşmayın. Yani gücünüz yettikçe o sınırları efendim fazla zorlamayın. Oraya yaklaşmayın. Tehlike sınırlarına yaklaşmayın. Yani bunu başarmaya çalışın. Ama başaramazsanız hiç değilse o sınırları taşmayın, aşmayın, ileri gitmeyin diye efendim buyuruluyor. Dolayısıyla o sınırlar, Allah'ın koyduğu hudutlar, sınırlar, yani ticarette, evlilikte, yemede, içmede, giyinmede, kazanmada, harcamada o sınırlar savaşta, barışta çok önem arz ediyor. Öncelikle bu sınırların çok iyi bilmesi lazım. Yani bir Müslümanın, bir insanın öncelikle öğrenmesi farz olan, gerekli olan bilgiler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Ki bileceğiz ki o sınırlara yaklaşmayalım, aşmayalım. Bilmezsek, bilmediğimiz için çoğu zaman onları ihmal etme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haram ve helal hususunda nihayetsiz bir hassasiyet üzere bulunuyordu. Nitekim Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimizin bu özelliğini şöyle dile getirmektedir. Buyuruyor ki Ayşe validemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şeyden birini yapma konusunda serbest bırakıldığı zaman günah olmadığı takdirde mutlaka onların en kolayını tercih ederdi. İki şeyden birisi hakkında serbest bırakıldığı zaman, muhayyer bırakıldığı zaman günah olmadığı takdirde mutlaka onların en kolayını tercih ederdi. Yapılacak şey günah ise ondan en uzak duran da kendisi olurdu. Buhari Menakıb 23'te geçen bir hadis-i şerif. Şimdi burada diğer yapılacak şeylerdeki kolay tercih etme de kıymetli kardeşlerim, orada Efendimiz Aleyhisselam'ın şahs hayatındaki ibadetleri, infakı olmadığını anlıyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam orada kolayı değil, azimeti tercih edip daha fazla ibadet, daha fazla zikir, daha fazla istiğfar, daha fazla oruç ve yani infak orada azimetli amel ettiğini, ama insanlarla olan muamelesinde, yani ailesiyle olan münasebetlerinde, çocuklarıyla, dostlarıyla, evet bu toplumla olan münasebetlerinde, tabi toplumun her kesimi, çok farklı kesimleri bulunduğundan dolayı, yani yaşlısı vardır, hanımı vardır, çocuğu vardır, ihtiyaçlı olanı vardır, hastası olanı vardır. Yani onlara namaz kıldırırken, onlara dini anlatırken, öğretirken, onlardan dini yaşamalarını talep ederken, Efendimiz Aleyhisselam eğer caizse, mübahsa onlara daha çok kolay yolu gösterirdi. O Efendimiz Aleyhisselam'ın şefkatinden, merhametinden kaynaklanan bir durumdu. Çünkü bakıyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselam böyle cemaatte namaz kıldırdığı zaman daha hafif tuttuğunu biliyoruz. Özellikle sahabe-i kiramdan imam olanlar, yani namaz kıldırmakla vazifeli olanlar söz konusu olunca onlara nasihat Efendimiz Aleyhisselam, yani cemaatin halini gözetin, namazları çok fazla uzun tutmayın. Onlar içinde hastalar vardır, abdest tutmakta zorlananlar vardır diye bunları hep hatırlatırdı. Hatta Efendimizin çok sevdiği sahabesi, çok sevdiğinden birisi olan Muaz bin Cebel Efendimiz bir yerde imamlık yaparken oradan şikayet geliyor. Diyorlar ki ya Resulallah, çok uzatıyor namazı. Sabah namazı, yatsı namazını uzun uzun süreler okuyor ve biz zorlanıyoruz. Çünkü hastamız var ve rahatsız olanlarımız var. Efendimiz Aleyhisselam onu çağırıyor. Diyor ki ey Muaz, hel ente fettan. Sen diyor fitneci misin? Yani o kadar sevdiği sahabesine Efendimiz Aleyhisselam bu hitapta bulunuyor. Sen diyor fitneci misin diyor. Niye insanları zor duruma bırakıyorsun? Dolayısıyla Resul Efendimizin o kolay tercih ettiği alanlar, kıymetli dinleyenlerimiz, burada toplumla alakalı, insanları ilgili, sahabeyle ilgili, onların değişik kesimleriyle kesit ilgili olarak hep onların yapabileceği kolaylığı göstermesi anlamına anlamamız gerekiyor. Ama bizi şu anki konumuzu ilgilendiren nokta, yapılacak şey günah ise, eğer bir şey Allah bunu yasakladıysa, ondan en uzak duran da Efendimiz Aleyhisselam olurdu. Bunun için biliyoruz ki peygamberler sadece dini tebliğ eden ve konuşup tebliğ eden, işi bitiren insanlar olmadığını biliyoruz. Peygamberler Allah ne emrediyorsa bunu en güzel şekilde tatbik eden, neyi yasaklıyorsa bunu bundan en fazla kaçınan, takvada toplumu için, ümmeti için örnek ve önder olan ve o takva çizgisinde sürekli çıtayı en yüksekte tutan ve onu sürekli de yükselten insanlar olduğunu, yani getirdikleri dinle mütedeyyin olma noktasında en büyük hassasiyeti peygamberin gösterdiğini biliyoruz. Bunun örnekleri açıktır. Kur'an-ı Kerim bunun örneklerini yüzlerce örneğini verir. Dolayısıyla topluma dini bakımdan önder olacak, peygamberlerin varisi olacak, peygamberlerin o tebliğine varis olacak insanların da o takva hayatı, takvada örnek olmaları çok büyük önem arz etmektedir. Yoksa ben hocayım, konuşurum, anlatırım, geçerim, yazarım, bırakırım, kim ne varsa, hani varsa görsün tarzında bir hoca efendilik, bir mürşitlik, bir mübellilik dinde sıhhatli bir tebliğci vasfı değildir. Peygamberlerin örnek hayatında bunu görebilmekteyiz. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın dikkat çeken iki mühim husustan birisi, Efendimizin günah olmadığı takdirde kolay olanı tercih etmesi, diğeri de haramlardan en uzak duran kimse olmasıdır. Muhterem dinleyenlerimiz, tabii ki biz biraz haramların çok yaygınlaştığı, her şeye bu haramın nüfuz ettiği, her alanların, en mahrem alanlarımıza bile haramın nüfuz ettiği maalesef bir çağda, bir toplumda yaşıyoruz. Harama düşmemek, yani haramdan uzak kalmanın çok zor olduğu, harama düşmenin ise çok kolay olduğu bir dönemde maalesef yaşıyoruz. Cenab-ı Hak bizi böyle bir hayatla, böyle bir dönemle tabii imtihanı tabi tutuyor. Dolayısıyla bir şey haramsa ondan kaçınma noktasındaki Efendimizin o hassasiyetini altını çizerek yeniden belirtmemiz gerekiyor. Hepimiz için. Yani gözümüz nerelerde dolaşıyor? Kulağımız nerelerde dolaşıyor? Kalbimiz, duygularımız nerelerde dolaşıyor? Elimiz, ayağımız nereye dokunuyor? Nerelerde dolaşıyor? Yani her Müslümanın bu haramların iyice yaygınlık gösterdiği bu dünyamızda, bu hayatımızda bunları sürekli gözden geçirmesi, muhasebe etmesi ve ben ne kadar haramdan uzaklaşabildim, ne kadar haramla arama set çekebildim, bunun ciddi manada muhasebesini devamlı yapmaya ihtiyacımız olduğunu zaten hepimiz farkındayız, çok iyi bilmekteyiz. Bu konudaki hassasiyetimizin daha da artması gerekiyor. Çünkü alimlerimiz, büyüklerimiz bize şunu sürekli telkin ediyorlar. Yani kaldığımız ev itibariyle, evimizin balkonu itibariyle, evimizdeki televizyon itibariyle, çocuğumuzun kullandığı internet itibariyle, iş hayatımızın geçmiş olduğu işte okulumuz, fakültemiz, iş yerimiz, fabrikamız itibariyle, o fabrikada çalıştırdığımız elemanlar, yani baylar, bayanlar itibariyle bütün bu hususlarda büyüklerimiz, alimlerimiz, takva önderlerimiz bize sürekli şunu telkin ediyorlar. Diyorlar ki ey Müslümanlar, ey insanlar, ey talebelerim, ey kardeşlerim, bizim birinci vazifemiz Allah'ın haramlarından kaçmaktır. Yani kulluk budur. Yani haramlara giriftar olarak, haramlar işleyerek kulluk yapılamaz. Dolayısıyla biz aslandan kaçar gibi haramlardan kaçmamız lazım. Eğer evimizin balkonu bir havuzu görüyorsa, bir efendinin plajı görüyorsa o evi değiştirmemiz lazım. Çünkü biz gözümüzü korusak çocuğumuzu koruyamayız. veya bulunduğumuz sitede efendim bir havuz varsa biz kendimiz girmeyebiliriz ama 5 yaşındaki 10 yaşındaki çocuğumuz haram helali bilmez. O ayeti de dinlemez. Çünkü onun yaşı onları dinleyebilecek bir özellikle değildir. Yani o çocuk onu gördüğünü ister. Onu talep eder ve onunla büyür, ortamda büyür ve çocuğun ruhuna o haramı işleme tabi hale gelmiş olur ve yarın haramzade olur. Dolayısıyla çalıştığımız ortamlarda, iş yerlerimizde, görüştüğümüz insanlar neyse bütün bu noktalarda bize alimlerimizin devamlı yapmış olduğu telkin kendimizi haramdan koruyabilme ve bu noktada büyük bir mücadele verme ki Efendimiz de bunu zaten bize örneklendirmiş oluyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Cennetlikler üç kısımdır buyuruyorlar Efendimiz aleyhisselam. Bunlar adil ve başarılı devlet başkanı, yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kimse. Üçüncüsü, ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen iffetli Müslüman. Yani özellikle biz üçüncü kısmını dikkate alacağız ama diğerleri de bize cennetin yolunu kolaylaştıran, cennete varmamızı yardımcı olan hususlar ki tabii bunların hepsi prensip olarak çok önemli ama tatbik edilmesi bir o kadar zor olan hususlardır. Yani devlet idarecileri, sorumlu mevkideki insanların hem adil olması hem başarılı olması, büyük bir emanet şuuruyla bu vazifeleri yapmaları, kamunun hukukuna, malına, mülküne, haklarına son derece dikkatli ve saygılı olmaları ve o bulundukları mevkide Allah'ın rızasını kazanmaları çok önemli bir şey. Tabi hayra vesile olurlarsa büyük sevaplar elde ederler. Şerre vesile olurlarsa büyük günahlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu idareci mevkindeki insanlara bir mesaj. Adil ve başarılı olurlarsa bunlar da cenneti kazanma imkanı bulurlar. Yakınlarına karşı merhametli ve yufka yürekli olan kimse, bu tabi yani güzel bir ahlak, merhametli olmak, imanın bir meyvesi. Ki merhameti demek, yani kendimizi aşarak onların ihtiyaçlarıyla hemhal olmak, onlara yardımcı olmak, onların gönüllerini almak ve onlar içerisinde gerçekten Allah razı olsun bu evladımız, kardeşimiz, yani iyi bir Müslüman, ahlaklı bir Müslüman ve Allah'ın hukukunu bilen bir insan ve çok merhametli bir insan diye onların hüsnü teveccühlerini, kabullerini alabilecek bir kalbi kıvama da sahip olmamız lazım. Bu da kişinin iyi hal kağıdıdır yani. Ama akrabaları içerisinde, dostlar içerisinde, yani bunda bir hayır yoktur, bu merhamet yoktur, bunun efendim bu işle alakası yoktur gibi suizan beslenecek bir konumda olursak bu iyi bir şey değildir. Orada hepimizin dikkatli olması lazım. Ama en önemlisi de üçüncü şıktaki Efendimiz Aleyhisselam buyurduğu nokta, ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen iffetli Müslüman. Buradaki üçüncü gruptaki şahısların iki özelliği zikrediliyor. Biri, kimseden bir şey istemeden elin emeğiyle geçinmek. Diğeri de günahtan sakınmak ve günaha götürecek davranışlardan kaçınmaktır. Dolayısıyla bu da çok önemli hususlardır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de muhtaçları iki gruba ayırıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Onların birisini Sail ismiyle beyan ediyor, yad ediyor. Bir diğerlerinde Mahrum ismiyle haber veriyor, beyan ediyor. Hakkul lisail vel mahrum ve fi emvalihim hakkun ma'lum lisail vel mahrum. Sizin mallarınızda hak vardır. İnsanların muhtaçların hakları vardır. Halini açıktan beyan edip isteyen ve muhtacım diyen, el açan veya bir şekilde kapınıza gelerek talepte bulunan insanlar, diğerleri ise mahrum, muhtaç olduğu halde, yani iffetinden dolayı insanlara el açmayan ama gerçekten de muhtaç olan insanlar. Efendimiz bunları izah ederken o mahrumun, yani iffeti sebebiyle el açmayan, kimsenin dilenmeyen ama gerçekten de zekatta, sadakaya, yardıma muhtaç olan o insanların yardım edilmeye çok daha layık olduğu ve ehil olduğu da ifade edilmiş oluyor. Ve burada da yani şartlar ne olursa olsun gücümüz yettiği kadar ailemizin geçimini de en helal yollardan kazanmaya da büyük bir teşvik söz konusu. Ne olur insan belki efendim az imkanları az olabilir, geliri az olabilir ama Cenab-ı Hak insana kanaat diye bir devlet bahşediyor. Az da yetinebilme insanın kalbin özelliği vardır. İnsan az yiyerek de mutlu olabilir, az içerek de mutlu olabilir, daha mütevazi hayatlı bir şartları yaşayarak da mutlu olabilir. Eğer bizim hedefimiz bu hayatta kulluk imtihanını verip huzurlu, mutlu, İslam'la, imanla ve zikrullah ile mutmain bir gününü yaşamaksa bizim hedefimiz, bunu gerçekten daha mütevazı şartlarda başarmamız mümkündür. Yani nefse her istediğini vererek, çok yiyerek, çok içerek, daha böyle efendim israflar yaparak huzur elde etmek mümkün olmadığı gibi tam tersine huzursuz olmaktadır insanlarımız. Dolayısıyla bu konuda da Efendimiz Aleyhisselam'ın o mütevazı hayatını şöyle bir gönül gözüyle okuyacak olursak, izleyecek olursak, seyredecek olursak, orada da Efendimizin yemesi, içmesi, binmesi, evinin dekoru, oradaki efendim kullandığı malzemeler, en şerefli peygamberin, en şerefli insanın nasıl bir mütevazı hayatla, nasıl bir mutluluğun, iman, İslam'daki itminanın zirvesini yaşadığını şöyle bir dikkatlice karşımıza koyar da ona örnek almaya azmedersek göreceğiz ki orada daha basit, mütevazi, dünyevi şartlarda da huzur elde etmek mümkün olduğunu kıymetli kardeşlerim görmüş olacağız. Onu Hazreti Ömer Efendimizin şu rivayeti ne kadar mühimdir. Şunu tabii hemen belirtelim ki dünyanın en mutlu insanı Efendimiz Aleyhisselam'dı. En yüce, en şerefli kul Efendimiz Aleyhisselam'dı. Takvada en zirve olan şahıs Efendimiz Aleyhisselam'dı. Allah katında en değerli insan oydu. Efendimizin ailesi en mutlu bir aileydi. Yani oradaki yaşanan o ihlas, o muhabbet, o bağlılık, o ürfet, o ilahi rahmet hiçbir başka yeryüzünde başka bir aile yaşanması mümkün değildi. Bu bir defa dini açıdan, manevi açıdan bu kadî-i müsellem yani herkesin ittifakla kabul etmiş olduğu bir durumdu. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki gittim Resulullah Efendimizin yanında Medine'de ve artık diyor Hayber'in, Huneyn'in ganimetlerinin gelmiş olduğu ve insanların zenginleştiği bir dönemdi diyor. Medine'nin de öyle bir dönemiydi. Efendimiz ziyaret ettim diyor. Evine baktım diyor. Baktım odasında zaten efendim tek odalı hücreler, evler. Orada baktım diyor Resulullah Efendimizin bir yattığı bir hasır vardı diyor. Ve uzandığı o hasırın da izleri Efendimiz Aleyhisselam'ın yanlarında yani vücudunun yanlarında izler çıkmıştı diyor. Sonra duvara baktım diye 2-3 tane deri parçası gördüm diyor. Onlar büyük ihtimalle Hazreti Zeynep'in diyor. Çünkü o dabbalık yapıyordu. Yani deri işleyip onu satarak Allah'ın infak ediyordu. Onun derileriydi diyor. Orada bir iki diyor böyle abdest malzemesi, ibrik falan. Onun dışında hiçbir şey görmedim diyor. Oturdum da ağladım diyor. Ağladım. Dedim ki ya Resulallah. Yani o efendim İran Kisraları, Rum Kayserileri, bilmem şunlar bunlar nasıl bir saltanat yaşıyorlar ama siz böyle bir mütevazı hayat sürüyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselam, ey Ömer, dünya onların, ahiretin bizim olmasını istemez miyiz? Tabi bunu yaparken Efendimiz Aleyhisselam, yani dünyayı terk etmiş bir insan değil. Yani çok kısa zamanda dini tebliğ etmiş, insanları irşad etmiş, bir sahabe toplumu ortaya çıkarmış, İslam devletini kurmuş. Yani bütün dünya İslam'ın sadasının sesini duyurmuş, Bizans üzerine seferler planlayan, her tarafa İslam'ın tebliğini yapan Efendimiz Aleyhisselam, yani dünya hakimiyeti elinde olan bir insan olarak, yani gönül dünyası itibariyle, yani haram, hiçbir haram olmadığı gibi böyle zaruret miktarı bir geçimle huzuru temin etmesi bize bunu hali göstermiş olması. Dolayısıyla bu da çok önemli bir nebevi düstur olduğunu bilmemiz lazım. Huzurun yolu kıymetli kardeşlerim, nefse her arzu ettiğini vermek değil, ölçüsüz yemek içmek, binmek, dolaşmak değil, onu ruhu zikrullah ile, ibadetle, hizmetle, manevi gıdalarla doyurarak ele bi zikrillahi tatmainul kulub, o kalpler ancak Allah'ı zikrederek, Allah'ın zikriyle huzura erer diyerek esas huzuru huzuru bulacağımız yerde aramak, bunun ölçüsünü biz Efendimiz'den almış oluyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam yine şöyle buyuruyorlar bu haram helal noktasında ve özellikle haram kazanç noktasında. Öyle bir devir gelecek ki insanoğlu aldığı şeyin helal mi haram mı olduğunu hiç aldırmayacak. Burada Buhari Büyü'de geçen bir hadis-i şerif, bir fitne dönemi veyahut da haramdan helallerin birbirine iyice karıştığı bir dönem burası. Tabii imanın zayıfladığı bir dönemdir bu. Yani insanın kazancının haram mı helal mi olduğuna bakmaması, buna aldırmaması, böyle bir endişe, dert taşımaması dolayısıyla efendim o bir iman zafiyetinin göstergesi olmuş oluyor. Dolayısıyla Müslüman çocukların haram ve helal konularında hassas yetiştirmeleri için küçük yaşlardaki terbiyelerine Efendimiz Aleyhisselam çok önem vermiş ve onları kötü hasletlere yönlendirecek uygulamalardan sakındırmıştır. Ve hep bu konuda aileleri, anneleri, babaları Efendimiz Aleyhisselam uyarmıştır. Aman hem çocuklarınıza bir haram lokma yedirmeyin, midelerine haram lokma geçmesin. Çok dikkatli olun bu konuda. Aynı zamanda çocuklarınızı da haram yollara gidebilecek, yani harama tevessül edecek efendim şeyden de sakındırın, o terbiyeyi verin diye Efendimiz Aleyhisselam hep bunu öğretmiştir. Dolayısıyla muhterem dinleyenlerimiz, bizler de yaptığımız, icra ettiğimiz mesleklerimiz, yaptığımız işlerimiz, yani kamu hizmetleri olabilir, memuriyetler olabilir, yani öğretmenlerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, devletin değişik muhtelif kademelerinde çalışan memurlarımız, oralarda öncelikle bu memuriyetlerin, yaptığımız işin, bize verilen o memuriyetin ayetlerde zikredilen emanet olduğunu veyahut da o bahsedilen emanetten birisi de bu olduğunu bir defa bilmemiz lazım. Şimdi Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde وَالَّذ۪ينَهُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ O felaha erecek müminler emanetlerini hakkıyla muhafaza ederler, riayet ederler. Verdikleri sözlere, yaptıkları ahitlere de son derece dikkat ederler, riayet ederler. Ra'un, yani onun hukukunu yerine getirirler. Bu ayet-i kerimeden tefsiri yapılırken kişiye tevdi edilen, bu devlet memuru olabilir, vakıf olabilir, dernek olabilir veya herhangi özel veya resmi çalışma alanları olabilir, bir fabrika olabilir. Orada her bir Müslümanın oradaki vazifesini, işini alnın teriyle emini esirgemeden ve bütün dikkatlerini vererek onu icra etmesi lazım. Kaçmak olmaz. Vazife ihmal olmaz. Olduğu zaman ne olur? Bunun vebali bize gelmiş olur. Eğer biz o mesleğimizin hakkını verirsek aldığımız helal olur. Çünkü kıymetli kardeşlerim, bakın ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak kendisinden bahsederken bir ifade buyuruyor. Ve kefa billahi hasiba. Hesap görücü olarak, hesaba çekici olarak Allah yeter. Başka bir hesap görene gerek yok. Dolayısıyla bir Müslüman bütün hesabını Allah'ı Rabbi'yle yapan insan demektir. Yani Allah'a inanan Müslüman bütün hesabını Rabbine göre yapan insan demektir. Çünkü kendisine hesaba çekecek esas merciğin Allah olduğunu bilir ve ona göre hareket eder. Zaten eğer biz Rabbimize inanır, onun bizimle beraber olduğunu bilir, onun efendim her şeyi işiten, bilen, gören olduğunu bilir, böyle bir ihsan kıvamıyla vazifemizi yapacak olursak ne amirden korkarız, ne efendim müdürden korkarız. Hiçbir şey bizi fazla korkutmaz. Çünkü biz zaten böyle bir imanla vazifemizin tam hakkını vererek yapıyoruz demektir. Ama biz eğer bunu unutur da, yani esas hesap görücü olanın Rabbimiz olduğunu unutur da, ahiret unutur da, yani başıboş olduğumuzu düşünür de ihmale başladığımız zaman ne Allah hesabımızı doğru verebiliriz, ne başımızdaki amiremize doğru verebiliriz ve her tarafta bize bir töhmet altında kalma, suizan altında kalma durumu da söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada kendi kazancımızın helalliği noktasında çok hassasiyet göstermemiz gerektiğini buradan belirtmekte fayda var. Tabii böyle bir hassasiyet gösterirsek zaten bizim evlatlarımız, çocuklarımız bunu bizden görerek böyle bir helal kazanç hassasiyeti elde edeceklerdir. Hiç merak etmeyin. Onlar babalarından, annelerinden göre göre bunu efendim benimseyeceklerdir ve Allah'ın izniyle onlar yanlış yola gitmeyeceklerdir. Onlara ilaveten bir tavsiyede bulunmaya gerek yok. Bizim örnek hayatımız, örnek davranışlarımız çocuğun bu noktada bilinçlenmesine ve eğitim almasına yardımcı olacaktır. Ama biz yamuk olduktan sonra o çocuğa ne kadar düz ol desek bile ona da muvaffak olma şansımız ve ihtimali düşük olmuş oluyor. Hani bir kanguru hikayesi anlatılır. İşte kangurunun bir çocuğu, yavrusu dünyaya gelmiş. Sonra biraz büyümeye başlayınca annesi bakıyor ki böyle yan yan koşuyor kanguru. Bilirsiniz kanguru da yürürken böyle Cenab-ı Hak ona göre yapmış onları. Düz yürüyemez, düz koşamazlar. Biraz yan koşarlar. Sonra tabii anne kendi hareketlerinin nasıl olduğunu kendisi göremediği için yavrusunu daha net görüyor. Sonra diyor ki evladım diyor niye böyle yan yan diyor koşuyorsun, yürüyorsun diyor. Düz gitsene diyor. O da diyor ki anneciğim diyor ben senden gördüm diyor. Bu şekilde koştuğunu gittiğini dolayısıyla senden öğrendim diyor. Benim düz gitmem mümkün değil. Buradaki hassasiyette önemli kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi bu çocukların helal kazanca teşvik edilmesi, haram kazanç yollarına uzak tutulması ilgili olarak sevgili Peygamber Efendimizin bir hatırlatması var, bir beyanı var. Onu sizlere paylaşmak istiyorum. Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki çocukları para kazanmaya mecbur etmeyin. Çocukları para kazanmaya mecbur etmeyin. Yani küçük yaşta henüz tam olgunlaşmadan çalışacak yere yaşa gelmeden ki bununla ilgili de günümüzde düzenlemeler yapılıyor, bazı cezalar veriliyor ilahirihi. Yani o çocuklar çocukluğunu yaşamaları lazım ve çalışacak bir yaşa da gelmeleri lazım. Henüz yaşları küçükken o işleri yapacak durumları yokken onları da bir an önce boyacılık yaparak, limon satarak şu bu neyse bir an önce para kazanmaya teşvik etme, zorlama doğru değil. Onun belli bir yaşı ve şartları olması gerektiğini anlıyoruz buradan. Eğer diyor siz onları buna mecbur ederseniz onlar hırsızlık yapabilirler. Sanat sahibi olmayan cariyeleri de bu hususta zorlamayın. Zira siz onları zorladığınız takdirde iffetlerini zedeleyerek kazanmaya başlarlar. Onların getireceği paraya tamah etmeyin ki Allah da sizi ona muhtaç kılmasın, size temiz olan yiyecekler yaraşır diye Efendimiz buyuruyor. Tabii o cariyeler meselesi biraz o toplumun, Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olarak geldiği o toplumun bir problemiydi. Yani uzun bir zamandan bir devam eden bir köle cariyelik müessesesi orada vardı. Çok da canlı bir şekilde o devam ediyordu. Köle pazarları, almalar, satmalar, her evde bulunan cariyeler, köleler. Dolayısıyla o cariye hukuku, İslam onlara bir hukuk getirdi ve yavaş yavaş onu da kaldırmak üzere bir strateji ve bir siyaset takip ederek de elhamdülillah o bir noktada kalkmış oldu. Yani belli şartlarda devam edecek bir kapı bıraktıktan sonra kaldırmış oldu. Ama o toplumda böyle cariyelerin yanlış yollara sevk edilmesi, özellikle iffetini zedeleyerek para kazanmalarının sağlanması, o fuhşa zorlanması maalesef o çok yaygın haldeydi. Hatta ayet-i kerimede de onunla ilgili beyanlar yer alıyor. Diyor ki onlar diyor eğer iffetli olmak istiyorlarsa o kızlarımız, cariyelerimiz, o Allah'ın mazlum kulları aman diyor onları zorlamayın, o işe sevk etmeyin. Çünkü eğer onu zorlarsanız onun vebali çok ağır olur diye Nur suresi 33. ayet-i kerimede bu nokta ele alınmış oluyor. Dolayısıyla burada da çocuklarımız olsun veya evimiz altında bulunan diğer insanlar olsun onların haram yollardan bir şey elde etmeleri, para kazanmalarını da engellemek, en azından ona teşvik etmemek de bizim vazifemiz olmuş oluyor. Muhterem dinleyenlerimiz, haram gıda sahibini insanlar arasında rezil ettiği gibi Allah katında da kıymetsiz hale getirir. Allah Celle Celaluhu onun duasını kabul etmez. Habib-i Ekrem Efendimiz, bir kimsenin, bir insanın duasının kabul edebilmesi için haram ve helale dikkat etmesi gerektiğini birçok defa vurgulamıştır. Bunlardan birisinde şöyle buyurmaktadır. Yani kişinin duasının, ibadetinin makbul olması için işin temelinde helal lokma hassasiyeti çok önem arz ediyor. Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Allah Teala temizdir, ancak temiz olanları kabul eder. O peygamberlerine emrettiği şeyi müminlere emretmiştir. Cenab-ı Hak peygamberlere öncelikle şöyle emrediyor. Ya eyyuher rusulü kulu minattayyibati ve'melu saliha. Ey peygamberler, temiz ve helal olan şeylerden yiyin ve salih ameller işleyin. Aslında önce temiz ve helal olan şeylerden yiyin buyurması, peşinden de ameli salih işleyin buyurması, ameli salihlerin helal gıdaya, helal lokmaya dayalı oldu. Yani helal lokmadan salih amel çıkacağı, haram lokmadan salih ameller, imanı kamiller, salih ameller oluşmayacağı da bir şekilde ayet-i kerimede işaret edilmiş oluyor. Bu peygamberlere Yüce Rabbimizin talimatı. Bütün peygamberlere Cenab-ı Hakk'ın helal yiyeceksiniz, amel salih yiyeceksiniz. Sonra Yüce Rabbimiz müminlere de aynı şekilde hitapta bulunuyor. Bakara suresinde Ya eyyühellezine amenu kulu minettayyibati kulu mimma razaknakum halalen tayyiba, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin buyuruyor. Dolayısıyla Müslümanlara Yüce Rabbimizin talimatı aynı. Helal yiyeceksiniz, rızkınız temiz ve helal olacak diye bunu anlamış oluyoruz. Sonra diyor Efendimiz Aleyhisselam, bir kimse diyor Allah yolunda bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapıyor. Saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış vaziyette ellerini gökyüzüne açarak Ya Rabbi, Ya Rabbi diye yalvarıyor. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası da haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir? Müslim Zekat 65'teki hadis-i şerifte böyle. Yani bir kişinin saçının başının dağınık olması, perişan olması, onun tabii ki dua yapmasına, duasının kabul etmesine engel olmaz. Ama oradaki mühim olan esas yediğin içtiğin haram olması, gıdası haram olması. Bu bakımdan kıymetli dinleyenlerimiz, alimlerimizin, Allah dostlarının, sahabe-i kiramın bu noktaki hassasiyeti ne kadar önemlidir? Mesela feyzinden istifade ettiğimiz, eserlerinden, sözlerinden beslendiğimiz, belki böyle bir manevi terakkilerin, güzelliklerin Anadolu'ya, Balkanlara yayılmasına öncülük eden Allah dostları, mesela Şah-ı Nakşibend Efendimiz, onun diyelim ki tekkesine, zaviyesine, oradaki talebeler olan münasebetine baktığımız zaman şöyle hatıralar aklımıza geliyor. O Allah dostu diyor tekkesinde diyor hamuru diye kendi elleriyle yapardı. Ekmeği kendi elleriyle pişirirdi. Sonra o müritlerinin, talebelerinin çorbalarını, yiyeceklerini bizzat kendisi hazırlar ve ikram ederdi. Niye böyle yapardı? Yani helal olsun, temiz olsun, nurani olsun, ruhani olsun. Yani işin temelindeki o lokmalar ne kadar helal, tayyip, temiz ve ruhaniyetli olursa bu bakımdan oradan ortaya çıkacak manevi feyizler, bereketler, ibadetler, amel-i salihler, onlar da o kadar feyizli, bereketli olacak. Buna çok hassasiyet gösteriyorlar. Hatta bir yabancının getirmiş olduğu yemeği almıyorlar. Diyor ki burada diyor kadıncağız ekmeği diyor hamur yoğururken diyor çok öfkeliymiş diyor. Ben diyor hamurun halinde onu anladım diyor. Yani öfkeli halde yoğrulan bir hamurdan bile yemekten çekiniyorlar. O kadar hassas davranıyorlar. Gerçi bu hassasiyet sahibi ikramda vardı kıymetli kardeşlerim. Yani Abdullah İbni Mesud Efendimizin, biz diyor Resul Efendimizin sohbetlerinde onun yanında öyle bir hale gelmiştik ki boğazımızın için boğazımızdan geçen lokmaların zikrini duyar hale geliyoruz. Yani adeta o yediğimiz lokmaların durumu nedir, ne haldedir bunları çok iyi bilecek durumdaydık diyor İbni Mesud Efendimiz. Dolayısıyla bu hassasiyetin bizde gelişmesi lazım. Eğer evimize girenler, çıkanlar, pişenler, şunlar bunlar aldıklarımız, pazardan, çarşıdan, lokantadan aldıklarımız, yediklerimiz dikkat etmezsek orada da manevi hayatımıza buradan çok olumsuz yansıma olacağını da bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü'nün bildirdiği ölçüler bu konuyla ilgili böylesine açık, hem örnek hayatı ve ifadeleri. Demek ki bir kimse din uğrunda savaşmak için canını ortaya koysa, saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış vaziyette, dinine hizmet etmek için uzun sefer yapsa bile, haram lokma ile beslendiği takdirde onun bu fedakarlığının hiçbir değeri olmadığı anlaşılıyor hadis-i şeriften. Müslümanı dünyanın en temiz insanı yapan, inancının yanında dinin emirlerine uygun olarak yaşaması, temiz ve helal gıda ile beslenmesi ve böylece hem maddesini hem de manasını temizlemesi Müslümana yakışan, yaraşan en önemli bir prensip ve hassasiyet olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak inşallah kıymetli kardeşlerim o dinimizi haramıyla, helaliyle, Allah'ın hudutlarıyla olduğu şekliyle örselemeden, eğmeden, bükmeden bize ahirette fayda verecek şekilde doğru anlayıp yaşayabilme hassasiyetini, bu konuda da kendimize Efendimiz Aleyhisselam'ı her adımda karda yürüyen bir insanın izlerini takip edeceksin, her adımda Efendimiz'e örnek alabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum, selamlarımı arz ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da Ömer Çelik'in takdimiyle Üsve-i Hasene En Güzel Örnek programını dinlediniz.